Ayrım 15, sayfa 126. Oda bomboştu. Masadan başka tek görünen şey o ipti. Bunu nasıl açıklayacaksın? Tepe batmıştı birden. Ortağıma gürledim. Çıldırdın mı sen Behzat? Nasıl düşünürsün böyle bir şeyi? İşim gücüm yok da sevgilimle o pislik yuvası berhanede aşk fantezileri mi yaşayacağımı sanıyorsun? Behzat önüne baktı. Mahcup olmuş gibi yutkundu. Kusura bakma diye fısıldadı. Saçmaladım galiba. Bana öyle esrarengiz olaylar anlattın ki elimde olmadan ben de hayal kurdum sanırım. Hem kabul edelim ki o harap evin gerçekten insana tesir eden bir yanı var. İçeri girer girmez ürperdim. Boşuna dememişler içinde hayaletler dolaşıyor diye. İnsanı ürperti veren, korku sindiren garip bir tarafı mevcut. O ipi görünce de iyice saçmaladım. Sustuk ikimiz de. Arkadaşım merakla sordu. O ipi orada bırakmadın değil mi? Evden çıkarken ipi montumun cebine tıkmıştım. Elimi cebime sokup ipi çıkardım. Yanıma aldım dedim. Bir daha bak. Ne kadar yeni değil mi? Şaşkın şaşkın ipi inceledim. Behzat haklıydı. Eskiden kalmış, zamanın yıpratıcı etkisine uğramamıştı. Bunu nasıl açıklayabilirdik düşünmeye başladım. Belki de yakın zamanda biri eve girmiştir diye tahminde bulundum. Belki de. Ama herkes bu evin boş ve lanetli olduğunu biliyormuş. Bana öyle söylemiştin. O zaman kim elinde iple bu eve girer ki? Ne almayı düşünmüş olabilir? Kim bilir dedim. Belki de hala çalınacak bir şey kalmıştır diye hayal edenler olabilir. Hiç sanmam dedi Behzat. Kafam almış, artmıştı yine. Bana makul bir şey söyle Behzat diye bağırdım. O da sesini yükseltti. Ne bileyim birader, aklıma bir şey gelmiyor ki dedi. Belki de biz yanılıyoruz. Bizimki saçma bir varsayımdan ibaret. İpin yeni kesilmiş olduğu hükmünü çıkardık. Nereden bileceğiz, bu işin uzmanı değiliz ya. Baktım Behzat bizim şantiyenin yolunu tutmuştu. Cesaretimi toplayıp sordum. Hani çevrede araştırma yapacak, evin geçmişini bilenlere sorular soracaktık. Vaz mı geçtin yoksa? Boş ver diye homurdandı. Bu hadiseyi unut. Burhan amcaya da münasip bir dille evi onardım de. Adamcağız nasıl olsa gidip bir göreyim diyecek hali yok ya. Bu olay hiç hoşuma gitmedi benim. Sen de beyninden silip atmaya bak. İlk defa gülümsedim. Ne o? Yoksa korktun mu dedim. Behzat sararmış çehresiyle bana dönüp en içten sesiyle konuştu. Gerçeği bilmek ister misin dedi. Korktum. Vallahi de korktum. O ev gerçekten tekinsiz bir yere benziyor. Bir daha adımımı atmam. Açıklaması zordu fakat garip bir memnuniyet hissine kapılmıştım. Demek olaylar karşısında paniğe kapılan tek insan ben değildim. Ufak bir ip parçası adeta hayatımdaki dengeleri alt üst etmişti. Akşam eve dönmeye çalışırken arabanın içinde zihnim yine bu meseleyle meşguldü. O zamana kadar meseleyi hafife alan, anlattıklarımı bedeni ve fikri yorgunluğuma bağlayan Behzat bile ürkmüştü ve en kötüsü bana hasta biriymişim gibi bakmaya başlamıştı. Ne garipti, ilk nazarda aklına gelen ihtimal kafamın tasının atmasına yol açmıştı. Böyle bir olasılığı düşünmesi bile yanlış ve ayrıca çirkindi. Ben öyle çılgın cinsel fantezileri olan biri değildim. Bunu Behzat'ın da bilmesi gerekirdi. Ayrıca öyle fantezileri yaşamak istesem bile bula bula o evi seçmem nasıl mümkün olurdu? Başka yer mi kalmamıştı? Ortağıma bozulmuştum. Fakat itiraf edeyim ki arabanın içinde köprü trafiğinin insanı delirten dur kalkları arasında şimdi ben de o ipi düşünmeye başlamıştım. Behzat'ın haklı olduğu cihetler vardı. Bunu inkar edemezdim. O ip kesinlikle yeniydi. Oraya düşürülmüş ve kasten bırakılmıştı. Evet, kabuslarımda Derya'yı o masanın üzerinde bağlanmış olarak görüyordum. Ama neden Halit'le geldiğim seferde o ipi fark etmemiştim? Gözümden mi kaçmıştı acaba? Belki de o masanın ruhumda yarattığı nefret nedeniyle yerlere hiç dikkat etmemiştim. Trafik yoğunluğunu bütün şiddetiyle devam ettiriyordu. Adım adım ilerliyordum. Galiba ruhumdaki asıl fırtına, düşlerime giren kabuslarla gerçek yaşamda uyanıkken karşılaştığım ve izahında zorluk çektiğim olayların esrarengiz bir biçimde örtüşmesiydi. Hem bir şeye daha dikkat etmiştim. Korku içime sindikçe gerçek hayatta karşıma gün be gün yeni vaka anlam veremediğim tarzda ortaya çıkıyordu. Belki bir ruh doktoru düşlerime bir izah getirebilir, bana yardımcı olabilirdi. Ama babamın ölmüş bir emektarının kendisini ziyaret ettiğini söylemesini, onarımını istediği evin karşıma rüyalarımda gördüğüm ev olarak çıkmasını ve bugün bulduğumuz ipi nasıl açıklayacaktım? Çaresizlik karşısında aklım karışıyor ve gittikçe işin içinden çıkamaz hale geliyordum. Ayrıca rüyalarımda benle didişen, sevgilimi öldürmeye kalkışan o suratsız adam kim olabilirdi? Düşlerin semboller üzerine kurulu olduğunu biliyordum. O yüzsüz iblis kötülüğümü isteyen bir düşmanım olmalıydı. Ama kim? Çok düşünmüş ama öyle birini bulamamıştım. Hayatta bana düşman veya hasım olacak, kötülüğümü isteyecek hiç kimseyi hatırlamıyordum. Daha hala Anadolu yakasındaydım ve köprü girişine varmamıştım. Kolumdaki saate bir göz attım. 7:30 olmuştu. Derya çoktan eve gelmişti herhalde. Ona gecikeceğimi söylemek için telefona sarıldım. Zilin 3. çalışında sevgilim telefonu açmıştı. Merhaba hayatım dedim. Evde misin? Çoktan geldim. Sen neredesin? Trafik çok yoğun. Köprü girişine yaklaşıyorum. Tamam dedi. Bu gece ne yapacağız? Dışarıda mı yiyelim? Hiç gerek yok sevgilim. Ben erken dönünce bir şeyler hazırladım bile. Buna sevinmiştim. Ruhsal gerginliğim beni fiziksel olarak da bir hayli yoruyordu. Berbat geçirdiğim bir günün sonunda bir de dışarıda yemek zor geliyordu bana. En geç yarım saat sonra evdeyim diyerek telefonu kapattım. Yaklaşık 40 dakika sonra kapının zilini çalıyordum. Derya güler yüzle karşılamıştı beni. Yanağıma bir öpücük kondururken yorgun musun diye sordu. Eh şöyle böyle dedim. Fazla üstelemedi. Yorgunluğumu herhalde günlük iş tempoma, trafiğin bezdiriciliğine bağlamış olmalıydı. Yemeğe oturmadan evvel ne de olsa aynı iş kolunca çalışmamız nedeniyle şantiyedeki faaliyetlerle ilgili bir yığın sual sordu. Merak ettiği aklına takılan mevzuları didikledi. Bozuntuya mahal vermemek için ben de sabırla hepsini dilim döndüğünce cevaplamaya çalıştım. Sonunda neyse diye mırıldandı. Zaten yarın ben de sabahtan şantiyeye uğrayacağım. Beraber bakarız dedi. Yarın bürona uğramayacak mısın? Uğrayacağım ama sabah sizin şantiyede olmak zorundayım. Sesimi çıkarmadım. Yemek esnasında da baktım. Derya neşeliydi. Bazen onun neşesi bana da sirayet ederdi. Nitekim bu akşam da şakaları zekice yapılmış esprileriyle üzerimdeki sıkıntıyı hafifletmişti. Televizyon seyretmeyi pek sevmezdi. Boş vakitlerinde ya kitap okur ya da klasik müzik dinlemeyi tercih ederdi. Ama en büyük zevki benimle çeşitli konularda konuşmaktı. Bu gece de çenesi düşmüştü. Geniş kanepenin üzerinde oturmuş, devamlı konudan konuya atlayarak konuşuyordu. Bir ara ayaklarını toplayıp kanepenin üzerine uzandı. Başını dizime dayadı. Ona aşıktım ve aramızda sevgiye dayanan güçlü birlikteliğimiz vardı. O an sanki biri dürtmüş gibi birden aklıma geldi. Saçlarını okşarken kelimeler ağzımdan döküldü. Derya dedim. Efendim sevgilim dedi. Ben fantazileri zayıf ya da fazla gelişmemiş bir adam mıyım diye sordum. Başını hafifçe çevirip yüzüme baktı. Nasıl yani? Bu soruyu pek anlayamadım. Bir iki saniye durakladım. Zihnimi kemiren sualin gerekli olup olmadığını düşündüm. Ama sonra kendimi tutamadım. Mesela diye geveledim. Evet. Mesela cinsel ilişkilerimiz yeknesak mı, daha değişik, heyecan verici, farklılık gösteren sevişmeleri hayal ettiğin oluyor mu hiç? Şuh bir kahkaha attı. Nereden aklına geldi şimdi böyle bir sual diye gülerek yüzüme baktı. Bilmem dedim. Arada sırada değişik ve fantezi sayılacak denemeler çiftleri birbirine daha yaklaştırırmış diye işitmiştim. Galiba yalan da değil. Bir hakikat payı var sanırım. Şu geçen pazar yaşadıklarımızı hala unutamıyorum. Değişik bir denemeydi ve itiraf edeyim ki çok hoşuma gitmişti dedi. Geçen pazar mı? Tabii ya. Çok heyecanlanmıştın. Mükemmeldi doğrusu. Senin zevkinin doğruğa çıkması da beni de müthiş mutlu etmişti. O tür fantezileri kastediyorsan benim de diyeceğim yok. Geçen pazar yaptığımız sevişmeyi anımsamaya çalıştım. Ama kafamın içi bomboştu sanki. Acaba ne yapmıştık? Derya'yı bu denli mutlu eden ne denemiştik? Demek beğendin, diye kekeledim. Senin hoşuna gitmedi mi yoksa? Fikir senden gelmişti, yutkundum. Sevgilimle bir hafta evvel yaptığım değişik bir sevişmeyi nasıl unutabilirdim? İmkansız gibi bir şeydi bu. İçime bir ürküntü kapladı. Söyleyecek bir şey bulamıyordum. Onun nasıl fantezi bir yanı olduğunu da sevgilime soramazdım. Derya hınzırca gülümsüyordu. Yoksa aynısını bir daha mı denemek istiyorsun, diye sordu. Kalbimin hızlı çarpıntısını hissetmesinden korktum. Güçlükle olabilir diye fısıldadım. Ama bu sefer kollarımı ip yerine eşarpla bağla. Biliyorsun, saatlerce o iplerin kızarıklığı bileklerimden geçmemişti. Az kaldı kusacaktım. Şiddetle bir mide bulantısı başlamış, midem kramp girmiş gibi kasılarak acı bir safra gırtlağıma kadar yükselmişti. Sanki bütün akşam yemeğinde yediklerim ağzımın içine kadar gelmişti. Yüzüm de sapsarı olmuştu. Herhalde ki Derya birden başını kaldırıp ne oldu diye sordu. Acaba başıma gelenleri Derya'dan saklamakla yanlış bir iş mi yapıyordum? Onu kaybetmek korkusu yüreğimi dağılıyordu. Şayet ben bir ruhta hastasıysam, bu beraberliği devam ettirmemiz en azından sevgilimin geleceği için çok zararlıydı. Ona bunu yapamazdım. Bu affedilemez bir kötülük olurdu. Ciddileşerek sualini tekrarladı. Nen var Murat? Yüzüm birden sapsarı oldu. Midem, diyebildim. Midem bulandı. Herhalde yediklerimden olmalı. Ama rahatsız edici bir şey yemedik ki. Kucağımdan kalkmış kanepenin üzerinde doğrulmuştu. İri mavi gözleriyle hala beni inceliyordu. Dolapta soda var. İçmek ister misin? Getireyim mi? Ben alırım, diye ayağa kalktı. Dizlerim bedenimi zor taşıyordu. Sarsak adımlarla mutfağa ilerlerken inşallah peşimden gelmez diye içimden dua ediyordum. Gerçi midemdeki sert bir yumruk yemiş gibi duyduğum kramp acısı devam ediyordu. Ama asıl sorun beynimde esen fırtınaydı. Böyle bir sual sormak nereden aklıma gelmişti acaba? Kendimi yeterince tanıdığımı, böyle cinsel fantezilerden pek hoşlanmadığımı sanırdım hep. Oysa hiç hatırlamadığım şeylere de kalkıştığım böylece sabit olmuştu şimdi. Acaba bu tür ilişkilere daha önce bir başkalarıyla girişmiş miydim? Nitekim Behzat da yerde o ipi görür görmez aklına ilk gelen şey Derya ile böyle bir fanteziye girişip girişmediğimi sormak olmuştu. Behzat'a sinirlenmiştim sabahleyin, ama şimdi velev ki o metruk evin haricinde de olsa Derya ile bu tür bir ilişki gerçekleştirdiğimi öğrenmiş bulunuyordum. Mutfağın penceresini açıp derin derin soğuk havayı ciğerlerime çektim. Dışarıda esaslı bir ayaz vardı. Soğuk hava yüzümü yalarken sanki biraz rahatlamış gibi hissettim kendimi. Mutfakta ne kadar oyalandığımı bilmiyordum. İçeriden sevgilimin sesi yankılandı. Murat, geliyorum, diye seslendim. Bir an ağlayacak gibi oldum. Kendimi zor tutuyordum. Artık kuşkum kalmamıştı. Bir hafta önceki sevişmemizi hatırlayamadığıma göre ben de bunama arazileri başlamış sayılırdı. Korkarım babama dönmüştüm. Belki de babamdan da beter bir hale. Buzdolabının kapağını açarken hala geçen pazarı hatırlamaya gayret ediyordum. O hafta sonunu nasıl geçirmiştik acaba? Israrla kendimi zorluyordum. Fakat nafile. Anılarım bir türlü canlanmıyordu. Birden paniğe kapılır gibi oldum. Acaba hayatımda başka hatırlamadığım olaylar da var mıydı? Buram buram soğuk terler döküyordum. Peki en son Derya ile ne zaman sevişmiştim? Dün gece mi? Hayır, diye mırıldandım içimden. Dün gece babama gitmiştik. Sonra dönüşte arabada annemle ilgili anılarımı naklederken birden onu hatırlayamadığımı fark edince sinirlerim gerilmiş ve durumu kavrayan Derya üstüme varmayarak dinlenmem için bana yaklaşmaktan çekinmişti. O hadiseyi unutmuştum aslında. Onu da hesaba katmak lazımdı. Annemin yüz hatlarını da, onu kaybettiğimiz zamanı da çıkaramamıştım bir süre. Ama dün gece Derya ile sevişmediğimizi anımsıyordum. Ya bir gün öncesi, evvelki gün veya ondan bir gün önce sevişmiş miydik? Zihnimi zorladım yine. Sonra büyük bir keşifte bulunmuş gibi sevindim. Tabii ya, en son dün sabah birbirimizin olmuştuk. Babamı ziyarete gittiğimiz günün sabahı. Hatta yataktan geç kalktığımız için işi de sermiştik. Topu topu aradan bir gün geçtiği halde bana haftalar gibi uzak gelmişti. Oysa şimdi gayet net anımsıyordum. Gözlerimizi aynı anda açmıştık ve birbirimize sarılmış haldeydik. Sonrası malum. İstek ve heyecanla birbirimizin olmuştuk. Murat, Derya tekrar seslenmişti. Hemen buzdolabının kapağını açıp maden suyu şişesini çıkardım. Sodayı bardağa boşaltırken sevgilim birden mutfak kapısında beliriverdi. Çoraplarıyla terliksiz geldiğinden ayak seslerini duyamamıştım. ''Nerede kaldın kuzum?'' diye kinayeli bir şekilde sordu. Duygularımı saklamaya çalıştım. ''Bulantımı bastırmak için camı açıp biraz soğuk havaya teneffüs ettim.'' dedim. ''İşe yaradı mı bari? Sodayı iç. Hazme iyi gelir.'' ''Tamam.'' Bardağı ağzıma götürdüm ama ellerim titriyordu. ''Titriyorsun sen.'' Ayrım sonu, sayfa 134.